Ayrım 48.
1946-1947 yıllarında orta sınıflarla burjuvazinin özel teşebbüsçü ve güdümlü ekonomi aleyhtarı istekleri, ekonomik durum hakkında tam bir anlayışsızlığın delilidir. Dolayısıyla birçok seçmenler doğal eğilimlerine uyarak, kendi görüşlerini en güçlü şekilde savunanlara, yani kendi eğilimleri içerisindeki en aşırı adaylara oylarını verme yoluna gitmektedirler. Bu bakımdan seçim düzeyindeki koalisyonlara aşırı kanat hakimdir. İktidara geldikten sonra ise her şey değişir. Koalisyondaki ılımlı parti, hükümet faaliyetinin gereklerine karşı en duyarlı olan partidir. Onun ılımlılığı gerçeklerin koyduğu sınırlara uygun düşer. Dolayısıyla seçim programından ve vaatlerinden pek fazla uzaklaşmaksızın hükümet etmeye en elverişli parti odur. Eğer ittifak hükümet düzeyinde devam edecekse mutlaka bu partinin hakimiyeti altında olması gerekir. Çünkü gerçeklere en yakın olan bu partidir. Böylece aşırı parti ya da hükümete katılıp doktrininden uzaklaşmak ya da ittifakı bozmak alternatifleriyle karşı karşıya kalır. Bir uzlaştırıcı çözüm bulma çabası bitmek bilmez dalgalanmalara yol açar. Çoğu zaman aşırı müttefik kurtuluşu hükümeti dışarıdan desteklemekte bulur. Bu hem koalisyonun zayıflamış bir şekilde devamına hem de eleştiri ve muhalefetin avantajlarından yararlanılmasına imkan verir. 1936'ya kadar Fransız Sosyalist Partisi'nin sol blok ve karteldeki durumu böyleydi. Komünist Partisi'nin 1936 halk cephesindeki durumu da aynıydı. Ancak bu durumun kendisi de geçici mahiyettedir. Hükümet etmenin pratik güçlükleri, iktidardaki partiyi gitgide daha büyük bir ılımlılığa iter ve böylece ortak seçim programından uzaklaştırarak karşı taraftaki ılımlılara yaklaştırır. Bazı seçmenlerin hayal kırıklıklarının artması ise aşırı partiyi daha uzlaşmaz bir tutum almaya sevk eder. Bu şekilde müttefikler arasındaki mesafe açılır. Fazla gerilen ip bir gün kopar ve ittifakların sonu gelir. Çoğu zaman yeni seçimlerden bir süre önce ittifak yeniden kurulur. Üçüncü Cumhuriyet zamanında Fransız yasama organlarının geçirdiği evrim, ittifakların bu dinamiğini çok iyi açıklamaktadır. Esas itibariyle radikallerle sosyalistlerden meydana gelen bir sol koalisyon seçimde zaferi kazanır. Sosyalistler hükümete katılmayı kabul etmediklerinden, radikaller hükümetin asli unsurunu teşkil ederler ve başlangıçta seçmenlere birlikte yapmış oldukları vaatlerin bazılarını yerine getirirler. Sonra pratik güçlükler kendilerini bir duraklamaya, bir yatıştırmaya doğru sürükler ve böylece sosyalistlerden uzaklaştırarak merkeze yaklaştırır. Yasama döneminin ortalarına doğru sol koalisyon yıkılır ve radikallerle merkez sağın birleşmesi, başlangıçtaki seçim ittifakından farklı yeni bir hükümet ittifakı meydana getirir. Ancak bu merkez ittifakı da parlamentoda yeterli bir destek elde edebilmek için gitgide muhafazakarlara doğru açılmak zorunda kalır. Solda başlayan yasama dönemi böylece sağda sona erer. Bununla birlikte bazen seçimlerin yaklaşması, ilk koalisyona dönülmesine yol açar. Bu senaryo 1906-1910, 1924-1928, 1932-1936 dönemlerinde tekrarlanmıştır. 1936-1940 döneminde komünistler daha önceki parlamentolarda sosyalistlerin oynadıkları rolün pek benzerini oynamışlar. Sosyalistler radikallerin, radikaller de 1914'ten önceki ilericilerin yerini almışlardır. Bu şema genel nitelikte değildir. Sadece Fransa'ya özgü olmamakla beraber Fransa'daki kadar tam ve düzenli şekilde ortaya çıktığı başka bir ülke yoktur. Birçok ülkelerde aşırı partinin sağduyusu, demagojiden uzak oluşu ya da kuvveti sayesinde uzun süreli ittifaklar görülmüştür. Eğer aşırı parti ılımlı müttefiklerinden açıkça kuvvetli ise, hükümet sorumluluklarını da bizzat onun yüklenmesi gerekir. Bu durumda ittifakın parçalanması mekanizması işlemez. İskandinav ülkelerindeki ittifakların istikrarı şüphesiz bununla açıklanabilir. Burada birçok başka faktörler de işe karışır. Örneğin partilerin yapısı, sosyal temelleri, tarihsel gelenekler, kamuoyunun psikolojisi ve benzeri. Nihayet yukarıdaki şema, değişim ve yenilik ihtiyacının bir süre için istikrar ihtiyacından ağır bastığı devrim dönemlerinde, ulusal bunalım dönemlerinde, bu dönemlerin derinlemesine bir çözümlenmesi henüz yapılmış değildir, ortaya çıkmaz. Devrim hükümetinin kanunu normal hükümet kanununun tersidir. Devrimde gerçekçilik işin sonuna kadar gitmeyi emreder. İktidarın kullanılmasında ihtiyat ve ılımlılık birer zaaf haline gelir. Hükümet ittifakına da bu durumda doktrin ve eğilimleri gerçeklere en yakın parti olan en aşırı parti hakim olur. Ilımlı müttefik kısa zamanda ya boyun eğmek ya da yok olmak zorunda kalır. Ancak dünün aşırıları yarının ılımlılarıdır. Dolayısıyla onlar da karşı devrime ya da istikrarın kurulmasına kadar iktidardan uzaklaştırılmaya mahkumdur. Her şeye rağmen bu yeni şema yukarıdakinden daha mutlak mahiyette değildir. Her ikisi de sadece temel eğilimleri tasvir etmekle yetinir. Hiçbir zaman birbirlerine benzemeyen özel fiili koşulların bu eğilimleri değiştirmesi ya da başka biçime sokması mümkündür. İttifakların siyasal coğrafyası. Seçim koalisyonları ile hükümet koalisyonları arasındaki ilişkiler hakkında yaptığımız bu tasviri daha büyük bir kesinliğe kavuşturabilmek için ittifakların ikinci bir tasnif şeklini tanımlamamız gerekir. Bu tasnif, partilerin siyasal satranç tahtası üzerindeki çeşitli konumlarını yatay bir düzeyde ele almaktadır. Böylece sağ ve sol ittifakları merkez birliği ya da temerküs, aşırı uçların birleşmesi ve çeşitli ulusal birlikler arasında ayrım yapılabilir. Bunlardan en çok rastlananı birincisidir. Genellikle bu çeşit ittifaklar yüzyılımızın başında sosyalist partilerle birlikte doğmuştur. Eski iki parti sisteminin sona ermesi, ülkelerin çoğunda muhafazakarlarla liberalleri, diğer bir kısmında ise liberallerle sosyalistleri, fakat daha çok sosyalistlerle liberal partinin bölünmesinden doğmuş olan radikalleri birbirine yaklaştırmıştır. Bu klasik şema, İsveç, Danimarka ve Norveç'te değişik şekiller altında az çok gerçekleşmiş bulunmaktadır. Fakat sosyal, dinsel ya da siyasal bölünmeler çoğu zaman bu şemayı karmaşıklaştırır. Hollanda'da din sorunu uzun süre Katolik ve Protestan muhafazakar partilerini birbirinden ayrı tutmuş, 1868'e kadar Katolikler Protestanlara karşı liberallerle ittifak kurmuşlardır. Bu tarihten sonra ise liberal ve radikallere karşı bir Katolik ve Protestan devrim aleyhtarı ittifakı kurulmuştur. 20. yüzyıl başlarında radikaller sonradan muhafazakar ittifaka katılacak olan bir Protestan hizbin, bu hizip 1908'de tarihsel Hristiyan Parti haline gelmiştir, desteğini kazanmıştır. Ancak bu ittifak da 1925'te dinsel bir sorun, Vatikan Elçiliği, yüzünden bozulmuştur. Giderek sosyalistlere karşı bütün muhafazakar partileri, Katolik ve Protestan ve liberalleri birleştiren yeni bir ittifak doğmuştur. Bu aynı dönemde İsviçre'de ortaya çıkmış olan duruma biraz benzemektedir. Fransa'da din sorununa bağlı olan rejim sorunu 3. Cumhuriyet ittifaklarına hakim olmuştur. Din adamları uzun süre Cumhuriyet aleyhtarı muhalefeti destekledikleri, din ve çeşitli otoriter ve monarşist eğilimler arasında bir bağ görevi gördüğü için Cumhuriyetçi Parti antiklerikalizmle özdeşmiştir. İşte iki rakip koalisyonun, sağda gericiler ve klerikaller, solda cumhuriyetçiler ve antiklerikaller, doğuşu böyle olmuştur. 1877'de 16 Mayıs ve manevi düzen sırasında ve 1885'te Boulangizm karşısında bu iki ittifak kesin olarak vücut bulmuştur. Daha sonraları sağ genellikle sol kadar güçlü bir birlik gösterememiş ve sağcıların gitgide cumhuriyeti kabullenmeleri başlangıçtaki bölünmenin yönünü değiştirmiştir. Fakat bu bölünme hiçbir zaman ortadan kalkmamış, bir yanda sol blok, kartel ve halk cephesi, öte yandan ulusal blok ve ulusal cephe şeklinde kendini göstermiştir. Hatta bazı bakımlardan Vichy macerasını sağın, kurtuluşu da solun bir zaferi olarak kabul etmek mümkündür. Ancak faşizmin ve özellikle komünizmin ortaya çıkışı problemin niteliğini değiştirmiştir. Eğer iki rakip koalisyon, sağ ve sol koalisyonları kurulur ve yeter sağlamlık kazanırlarsa çok parti sistemi bir iki parti sistemine pek benzer hale gelebilir. Örneğin 1830'dan 1925'e kadar Hollanda, İngiltere'dekine ve diğer iki partili ülkelerdekine çok benzeyen bir yer değiştirmeye sahne olmuştur. Bu teker teker ele alındığında çeşitli partilerin güçlerinde kendini gösteren istikrarlı dağılımla garip bir tezat meydana getirmektedir. Aynı şekilde bir yanda sosyalistlerle radikallerin, öte yanda muhafazakarlarla çiftçilerin, Venstre, yer aldığı ve parti değişimlerinin küçük olduğu Danimarka'da iki büyük koalisyon arasındaki yer değiştirmeyi bununla karşılaştırmak da ilginçtir. Ancak Danimarka'daki iki blok orantılı temsil dolayısıyla bir seçim ittifakına dayanmadıklarından Hollanda'daki kadar istikrarlı değillerdir. Hollanda'da orantılı temsilin daha 1925'te yani sistemin uygulandığı ikinci seçimde 1868'den beri süre gelmiş olan eski muhafazakar koalisyonun yıkılmasına yol açması anlamlıdır. Ne olursa olsun iki ittifak sistemi, iki parti sistemi derecesinde sağlam değildir. Her blok içinde karşılıklı rekabetler, iki parti sisteminin frenleme eğiliminde olduğu demagojik bir tutum yaratabilir. Ancak sonuç olarak her şey ittifakların ve partilerin karşılıklı tutarlılık derecelerine bağlıdır. Hollanda'da 1868 ile 1925 arasındaki iki ittifak sistemi, Amerikan iki parti sisteminden daha katıydı. Bununla birlikte iki ittifak sistemi siyasal kombinezonların değiştirilmesine iki parti sisteminden çok daha fazla olanak verir. Seçmen kütlesinde ve partilerden her birinin gücünde bir değişiklik olmadığı halde ittifakların yön değiştirmesi önemli bir siyasal dönüşüme yol açabilir. Bunun en iyi örneği 1868'de Hollanda'da o ana kadar liberallerin müttefiki olan Katoliklerin protestanlarla bir ittifak yapmalarıdır. Bununla birlikte bir ikili ittifak sisteminin yerine başka bir ikili ittifak sisteminin geçmesi çok nadirdir. İttifakların yön değiştirmesi daha çok kamuoyunun üçe bölünmüş olduğu ülkelerde görülür ve Merkez Partisi'nin uçlardan birine ya da ötekine doğru yer değiştirmesi şeklini alır. Fransız Radikal Partisi 1919 ile 1939 arasında bu rolü oynamıştır. Aynı dönemde Belçika'daki durumsa oldukça farklıdır. Burada bazen Merkez Partisi ile liberaller, bazen Solcu Parti ile sosyalistler, ittifak kurmak suretiyle bu tahtıravalli hareketini yapan sağcı partidir, Katolikler. 1919 ile 1940 arasında iki Katolik sosyalist ve 7 Katolik liberal kabineye karşı hiçbir sosyalist liberal hükümet kurulmamıştır. Dipnot: bu biraz da Belçika Liberal Partisi'nin gitgide sağa kayışının ifadesidir. Fransız Radikal Partisi'nin 1945'ten sonra sağa kayması da benzer mahiyettedir. Bazen ittifakların yön değiştirmesi iki rakip koalisyonun yerini bir merkez ittifakının alması sonucunu doğurur. Fransa'da sol blokun dağılması çoğu zaman 3. Cumhuriyet'in başlangıcında kullanılan deyimle bir merkezlenme, konsantrasyon ya da merkezlerin birleşmesi çabasına yol açmıştır. 1905'te Combes'un düşmesi sol blokun sonunu ilan etmiş ve Rouvier hükümetinin kuruluşu bunun yerine bir merkezlenme hükümetini geçirmiştir. Bu hükümet radikallerin çoğunluğunun, ilericilerin ve sağın yarısının desteğine dayanmış, aşırı sağ, sosyalistler ve radikallerin önemli bir kısmı ise muhalefeti teşkil etmişlerdir. Ancak seçimlerin yaklaşması merkezlenmeye son vermiş ve 1906'da blok yeniden canlanmıştır. Blok 1909'a kadar hükümet düzeyinde varlığını sürdürmüşse de, Clemenceau hükümeti sağın ve solun alternatif desteğinden yararlanmak suretiyle çoğu zaman derleme bir çoğunluğa dayanmıştır. Bütün merkez partilerinin gizli ümidi olan tahtrevalli oyunu. 1909'da Briand, merkezlenme hükümetini yatıştırma adı altında ince ve gençleştirilmiş bir biçimde yeniden kurmuş, bu hükümet 1913 yılına kadar sürdükten sonra askerlik kanunu, 3 yıllık askerlik hizmeti sorunu yüzünden yıkılmıştır. Savaştan sonra sol kartel çoğunluğunun çabucak dağılması üzerine 1925'te merkezlenme tekrar doğmuş, 1926'da Ulusal Birlik adı altında sağı da içine alacak şekilde genişletilmiştir. 1934'te bu süreç tersine dönmüştür. Kartelin 6 Şubat olaylarından sonra parçalanması, ilkin Dumerc başkanlığındaki bir ulusal birlik hükümetinin kurulmasına yol açmış, daha sonra bu hükümet daralarak Flandern başkanlığındaki merkezlenme hükümetine dönüşmüştür. Şu halde 3. Cumhuriyet'te merkezlenme hükümet planında sık sık kendini göstermiş fakat pek nadir olarak seçim planına aktarılmıştır. Bunun sadece 3 örneği vardır. 1893, 1910, 1928. Ancak 1893'te merkezlenmenin tek belirtisi bazı Katoliklerin ilericiler lehine feragatinden ibaret kalmış ve maddi etkisi az olmuştur. Ama manevi etkisi öyle değildir. 1928'de radikaller genellikle sol birliğin taktiğini izlemişlerdir. Merkezlenme partilerinin talimatına rağmen ikinci turda oylarını sağa veren 400 bin radikal seçmen tarafından gerçekleştirilmiştir. Sadece 1910'daki deneme daha inandırıcı mahiyet taşımaktadır. Bu sağı ve sosyalistleri orantılı temsilin kabulünü sağlayabilmek için bir aşırılar birleşmesine iten koşulların sonucudur. Parlamento ve hükümet düzeyinde o kadar çok uygulanan merkezlenmenin seçim düzeyinde tamamlanma gücünden yoksun oluşu, Cumhuriyetçi Halk Hareketi'nin iki turlu çoğunluk sistemine karşı duyduğu güvensizliği açıklamaktadır. Merkezlerin birleşmesi, bugünkü adıyla 3. Kuvvet, rüyasına bütün varlığıyla bağlı bulunan bu parti, 3. Cumhuriyet uygulamalarının 4. Cumhuriyet'te yeniden ortaya çıkmasından korkmaktadır. Ancak bu korku ikili ittifakları güçleştiren komünizm olgusunu hesaba katmamaktadır. Ne olursa olsun 6 Mayıs 1947'de komünistlerin atılmasıyla 3 parti ittifakının bozuluşundan beri 4. Cumhuriyet merkezlenme bayrağı altında yaşamaktadır. O günden bu yana aynı merkez çoğunluğu değişik biçimler altında hükümet etme eğilimindedir. Birçok bakımlardan sadece Sosyalist Parti'nin gücü hariç, benzediği Weimar Cumhuriyeti koalisyonu gibi bu merkez çoğunluğu da hem sağdan hem soldan parlamento dışı karakterde güçlü partilerin, komünistler ve Fransız halk topluluğu gelişmesiyle tehdit olunmaktadır. Poincaré, Dumerc ve Daladier'in başkanlığında kurulmuş bulunan Fransız tipi ulusal birlik, 1914 savaşında Fransa ve İngiltere'de, 1939 savaşında birçok ülkelerde, iki dünya savaşı arasında da Belçika'da ve benzeri uygulanan gerçek ulusal birlikten kesin olarak ayırt edilmelidir. Poincaré tipi ulusal birlik, aşırı sol dışında bütün partilerin meydana getirdiği bir koalisyon, antisosyalist ya da antikomünist bir ittifaktır. Hollanda 1925'ten bu yana bu koalisyonu defalarca uygulamış, İsviçre'de 1919'dan beri aynı şeyi oldukça düzenli şekilde tatbik etmiştir. Fransa'da Kurtuluş döneminin üç parti ittifakı, bir çeşit tersine Poincarecilik, bütün partilerin sağa karşı koalisyonu teşkil etmiştir. Gerçek ulusal birlik ise bambaşkadır. Burada ülkede mevcut bütün büyük partilerin istisnasız olarak ortaklık kurmaları söz konusudur. Çabaların birleştirilmesinin zorunlu olduğu, büyük ulusal tehlike gösteren istisnai dönemlerde parti farklarının böylece ortadan silinmesi yerindedir. Ulusal birlik, demokratik rejimde normal savaş hükümeti şeklidir. Ancak bazen barış zamanında da görülür. Belçika 1919 ile 1939 arasında buna sık sık başvurmuştur. Bu dönemde iş başına gelen 20 hükümetten 9'u ulusal birlik kabineleriydi. Güney Afrika'da 1933 ile 1941 arasında ülkede mevcut iki partinin ittifak yapmaları da aynı mahiyette bir sonuç doğurmuştur. Sistem hem partilerde kuvvetli bir disiplin hem de siyasal ilkeler üzerinde temel bir anlaşma gerektirir. Tek parti yönteminin ittifaklar düzeyine aktarılmasını sağlar. Ama tek ittifak, tek partinin tehlikelerini göstermez. Çünkü yapısı onu totalitarizm tehdidine karşı korur, fikir ve eğilimlerde çeşitliliği garantiler. Her şeye rağmen sistem, demokratik rejimdeki derin bir bunalımın belirtisidir. Son olarak diğerlerinden daha seyrek ve daha şaşırtıcı olan bir ittifak şeklini ele almamız gerekir. Aşırı uçların birleşmesi. Birbirlerini bir numaralı halk düşmanı sayan en sağdaki parti ile en soldaki partinin bu koalisyonu doğaya aykırı gibi görünür. Fakat doğada her şey mümkündür. Gerçekten sazan balığıyla tavşan arasındaki bu ortaklıklar pek de nadir değildir. Çünkü aşırı partiler, ılımlı partilere karşı muhalefetlerinde her zaman, rejime karşı muhalefetlerinde de bazen ortaktırlar. Üçüncü Cumhuriyet'te merkezlenme teşebbüslerinin çoğu, aşırıların koalisyonuyla boşa çıkarılmıştır. Zaten bundan kaçınmak içindir ki, merkezlenme hemen daima sahte bir ulusal birlik maskesi takmak zorunda kalmıştır. Dördüncü Cumhuriyet'te komünistlerle Fransız Halk Topluluğu, Weimar Cumhuriyeti'nde komünistlerle Nazilerin, Roma parlamentosunda da sosyalistlerle faşistlerin yapmış oldukları gibi üçüncü kuvvete karşı sık sık oylarını birleştirmişlerdir. Uçların birleşmesine bir parlamenter muhalefet ittifakı şekli altında hayli sık rastlanır. Seçim ittifakı ve özellikle hükümet ittifakı şeklinde ise çok daha enderdir. 1910 Fransız seçimleri bunlardan birincisine örnek gösterilebilir. Burada sağ ve sosyalistler, merkez partilerinin reddettiği orantılı temsil reformu hakkında bir anlaşmaya varmaları sonucunda, bazı seçim çevrelerinde birbirleri yararına feragatte bulunmuşlardı. Yani uçlar ortak bir program üzerinde anlaşmışlardı. Aynı sınırlı anlaşma kendilerince desteklenecek bir hükümete de temel olabilir. Ancak böyle bir olumlu birleşmenin anlamı çoğu zaman başkadır. Bu en kötüyü destekleme adı verilen taktiğin bir ifadesidir. Böylece bir aşırı sol partisi halkı yatıştıracak fakat kendi şansını azaltacak olan bir ılımlı sol siyasetini destekleyecek yerde, saçmalığını göstermek ve hoşnutsuzluğu arttırmak için bir sağ siyaseti lehinde çalışabilir. Bunun bir amacı da kendisine en benzer ve dolayısıyla en tehlikeli olan yakın rakibini, aralarında doğrudan doğruya bir rekabetin mevcut bulunmadığı uzak bir hasım lehine zayıflatmaktır. Eğer bir aşırı sağ partisi de paralel bir siyaset izlerse, uçlar arasında gerçek bir pakt meydana gelebilir.